Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanında Erkam Radyo'da Kalbin Frekansı'nda sizlerle birlikteyiz. Mehmet Üç Farslan abimiz yine bizlerle birlikte. Bugün çok heyecanlı, çok güzel, çok önemli bir konuyu sizlerle konuşmak istiyoruz. Tabii ki öncelikle Lütfü abimize hoş geldiniz diyelim. Lütfü abi merhabalar, iyi akşamlar.
Merhaba Salih'im, iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Şimdi Genç Dergisi malumunuz 2019 yılı ile beraber 148. sayısını çıkardı. Ocak 2019 sayısı, 148. sayısı. Lütfü abimiz tabii bu yolculuğun en başından, en serüvenin ilk hikayeleştirilmesinden itibaren bu macerada, bu yolculukta olduğu için belki gözünün önünden böyle bir film şeridi gibi geçiyor şu an o ilk sayılar, ilk heyecanlar. Biz ortalarına belki biraz yetiştik. Oradan itibaren hatırlıyoruz. 148 sayı abi, ilk önce onu soralım. Yani 13 yıl neler hissediyorsunuz en başta? Yani yaşlandınız mı Lütfü abi, bunu söyleyebilir miyiz?
Yok yoksa... öyle benim öyle bir yaşlandım işte geldik gidiyoruz gibi bir derdim yok. Biz anı yaşamaya gayret eden bir inanışın aslında çocuğu olmaya çalışıyoruz. Vaktin çocuğu olmak hedefimizdir. Yunus'un dizelerinde ifade ettiği gibi geldi geçti ömrüm benim şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, bir göz açıp yummuş gibi. 148 sayı nedir abi diye sorsam, ben 148'e kadar sayamam herhalde. Şimdi tek tek sayamam hakikaten. Yani bu evet. Çok sıkıcı gelir bana 148'e kadar. Ama her bir sayının kendi içinde ayrı bir hikayesi, ayrı bir efendim güzelliği, ayrı bir heyecanı vardı, bereketi vardı. Ve ben şöyle bakıyorum, hani çok böyle klişe bir laf vardır ya, yaşandı ve bitti diye. Süleyman bilir, ben her sayıyı bitirdikten sonra kapatırım, matbaaya gönderdiğimiz her aslında sayı bizim için bitmiştir yani. Hadi bakalım bundan sonra ne yapıyoruz ha?
Eyvallah.
Çünkü biz her aslında sayıyla böyle bir kendi kişisel yolculuğumuzda Rabbimize doğru gittiğimiz o arınma ve durulaşma sürecinde bir menzil olarak gördük her bir sayıyı. Öyle de baktık, hala da öyle görürüz. Dolayısıyla her aslında kapaktaki ifadeyi kendimize öncelikle söylemişizdir. Oradan bir şeyler almaya öncelikle kendimiz gayret etmişizdir. Bunu yapamazsak zaten karşıda makes bulmayacağına inanmışızdır. O açıdan gönlümüz rahat Salih'ciğim.
Eyvallah. Yayın kurulu toplantılarında dikkatimi çeken bir hadise Lütfü abi. Mesela bazen bir gündem teklifi oluyor yayın kurulu üyelerimizden. Sonra bakıyoruz ki ya biz bunu aslında dergide işlemişiz. Yani aslında birçok konuya da değmiş Genç Dergi. Dosyalarını toplasak şu an çok ciddi bir arşiv yapar. Hayatın özellikle gençlerin ilgi alanına dokunan birçok alanda Genç Dergisi söz söylemiş. Yani dizilerden bahsettik diyelim. Bununla alakalı bir dosya çalışması olmuş. Sanat dedik mesela, müzikle alakalı bir dosya çalışması olmuş. İşte mülteci sorunu dedik, Suriyeli kardeşlerimiz dedik belki. Bununla alakalı bir dosya çalışması olmuş. Yani bu zenginlik de insanı çok aslında geliştiren bir şey. Birçok aşamada kitap okuyarak, sohbetlerde bulunarak, derslere katılarak belki kendimizi geliştiriyoruz ama şu derginin mutfağında bulunmak, ben genç kardeşlerim ve benim için de söyleyebilirim, bizi birçok açıdan geliştiriyor. Dün mesela bir şey söyleyecektiniz.
Onun tam şey aslında nedir sırrı? Hayatın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Yani eyvallah. Nabız atışlarımızla hayatın nabzı arasında bir senkronizasyon, bir ahenkleştirme çabası içerisine giriyoruz. Gençlerin ne okuduğu, ne düşündüğü, ne yazdığı, ne çizdiği, ne bakıyoruz. Kendimizle ilgili de ne yapmaları, ne okumaları, ne yazmaları, ne çizmeleri gerektiğine dair bir duruşumuz olduğu için ikisi arasında aslında bir tür böyle arayı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle çok zengin gözüküyor. Çünkü hayat çok zengin zaten.
Evet. Ki mesela 148 sayı oldu ama belki bir 500 sayılıkta aslında hayatta muhteva çıkacak değil mi abi? Yani hani konu bitirmesi diye bir şey herhalde mümkün değil yani.
Yok, bitmez zaten. Hep böyle yeni şeyler çıkacak sürekli. Hani biz yaşarken olacak her şey.
Evet.
Oluyor. Muhtemelen de yeni bir nesil gelecek. Ya bunlar hiç söylenmemiş diyecek. Yeni bir çabaya girişecek. Yeniden bir efendim böyle bir belki yol açılacak, çığır açılacak. Bu böyle tarih insanlar arası dönüp duracak. Ben şöyle bir yalnız tezim var bununla ilgili. Önceden 5 seneydi. Şimdi bunun 3 seneye inmiş olduğunu düşünebiliriz. 3 seneye. Çünkü zaman gittikçe hızlanıyor akarak. Akışı hızlanıyor. Her 3 senede bir nesil bana göre yenileniyor. Dolayısıyla Genç Dergisi birazcık işin kolayına kaçsa da her 3 senede bir böyle dönüp kendini tekrar etse çok fazla bir şey kaybetmez. yine istifadesi sürekli olur. Çünkü bir müddet sonra gençler diyorlar ki Genç Dergisi'yle ilgili, ya artık kendini tekrar ediyor. Hayır, Genç Dergisi kendini tekrar etmiyor. Sen büyüdün.
Evet. Ve gündemin değişti.
Gündemin değişti senin. Evet. Sen artık başka bir dergiye transfer ol. Veya kitaba transfer ol. Veya başka bir efendim daha böyle kendi varoluşsal problemini yetişkin olarak seninle tartışabilecek, sana onu gündem olarak koyabilecek bir başka bir yayınla buluş. Genç bu anlamda hep o biraz geçiş sürecindeki ara istasyon, ki gençlik de öyle zaten. Biz dergiyi de böyle gördük. Bir ara istasyon olarak gördük. Hoş, zaman zaman şöyle bir şeyimiz de olmuştur. Ya biz ebedi gençliği hayal ediyoruz. Sürekli genç kalabilmeyi düşünüyoruz. Bunu yapabildiğimiz, bunu bir şekilde başarabildiğimiz, bu hissiyatı verebildiğimiz arkadaşlarla hala beraber yürüyoruz.
Evet.
Ama gençlerin kısmı azam için de biz bir ara istasyon olduk, bir menzil olduk. Buna da çok rahatsız değiliz doğrusu. Bu tür gençler için eskiden 5 senede biz muhtevamızı tekrar ediyorduk. Şimdi bu iş 3 seneye inmiştir. Çünkü hatta belki 2 seneye indiği bile söylenebilir. Niye? Çünkü çocukla mesela abisi ya da kardeşi arasında 2 senelik fark varsa bunlar birbirlerini anlamıyorlar artık.
Evet.
Çünkü o 2 sene içerisinde o kadar çok şey yaşanmış oluyor ki. Bak geçen cuma hutbesinde hocanın ifadesinden dikkatimi çekti. 1600'lü yıllarda bir insan, herhangi bir insan, ortalama bir insan, bugün bir gazetenin birinci sayfasını, oradaki bilgileri elde etmeye çalışsa bunun için 50 yıl uğraşması gerekiyormuş. Bak 50 yıl uğraşması gerekiyormuş. Düşün ne kadar büyük bir bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz.
Sizin bir sözünüzde abi, son 10 yılda üretilen bilgi insan...
10 yıl değil. 10 yıl değil. Bak ben bunu 2008'de verdiğim bir konferansta söylemiştim. 2 yılda üretilen bilgi Hazreti Adem'den bu yana üretilen bilginin neredeyse eşit. Dediler ki o dönemde yine 2011'de bu, bak 2011'de bu 2 saate inecek. Şimdi 2019'dayız. Muhtemelen her dakikada, her 2 dakikada bir bütün Hazreti Adem'den bu yana üretilen bilgi kadar bilgi üretiliyor. Düşünsene, sadece dünyayı böyle bir çöp dağı gibi saran uydulardan gelen bilgiler, sürekli akış var oradan gelen. Ve bu kadar gazete, bu kadar efendim kağıt, ki bunlar da artık böyle ihmal edilebilecek düzeye geldi. Çünkü internet dediğimiz,
evet,
işte şu sosyal medya dediğimiz, insanlar çılgınlar gibi muhteva üretiyorlar. Sadece tüketmiyorlar ha.
Evet, üretiyorlar.
Muhteva üretiyorlar. Böyle çılgınlar gibi hem de yani. Şimdi bu bir hakikaten aşırılık yani. Bu aşırılıkta doğru sözü bulmak, doğru söze kulak vermek ve doğru yerde durmaya çalışmak gerçekten sırat-ı müstakimin kendisi gibi geliyor bana. İşte oraya biz talibiz. Orası bizim belki durmak istediğimiz yer. Gencin 148 sayılık belki yolculuğunun özeti de bu.
Eyvallah. Çok sağ olun abi. Şimdi bu sayıda da Lütfü abi yine gencin iddialı kapaklarından biri diyebiliriz. Bazen Genç Dergisi'nin kapakları çok etli yani, ona buna dokunan demeyeyim de biraz yumuşak oluyor, naif oluyor. Ama bu sefer hakikaten böyle ciddi okkalı bir kapak var abi. Herkes haddini bilsin diyoruz yani.
Evet, herkesin içinde biz de varız ama.
Biz de varız.
Tabii tabii.
Hatta buna dair, şimdi biz bunu aslında niyetimiz bu, dosyamızda bunu anlatırken böyle işledik, röportajlar yaptık, hocalarımızdan görüşler aldık. Ama bunu söylem bazında söylediğimizde, herkes haddini bilsin dediğimizde, sanki kendimizi yani bizi içine katmıyoruz gibi anlaşıldığını gördük bazı çevrelerde. Buna dair çünkü bize özellikle sosyal medyadan geri dönüşler oldu. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Yani kapağımızdaki ifade, herkes haddini bilsin ifadesi nasıl anlaşılmalı size göre? Buradan başlayalım derseniz.
Kapağımızdaki herkes haddini bilsin ifadesini, dediğimiz gibi biz herkesi kendimizi de içine katarak efendim şey yaptık. Sonra bak genel yayın yönetmenimiz Süleyman Ragıp'ın hemen kapağı açar açmaz sunuş yazısının başlığını, haddimizi açtıysak affola.
Evet.
Yani orada da bir şey var aslında, bir tür hani dengeleme şeyi var ama hiç o olmasa bile herkes haddini bilsin ifadesi
zaten bizi kapsayan bir şey. Herkesin içindeyiz biz de.
Biz hem onun içerisindeyiz, evet, hem de bunu bu şekilde söylemenin insanları niye rahatsız ettiğini de ben çok doğrusu anlamıyorum. Niye rahatsız ediyor bu insanları? Haddini bilen bundan rahatsız olur mu? Haddini bilen bundan rahatsız olur mu? Olmaz. Bunu ancak haddinin ne olduğu ya da haddini aştığı konusunda şüpheler olan insan bilmeyen, haddinin ne olduğunu bilmeyen ya da haddi konusunda şüpheler olan insan bundan rahatsız olabilir. Bir dakika, ne yapıyorsunuz, size mi düştü? Bunu hatırlatmak size mi düştü?
Biraz ya, herhalde
3 yaşındaki bir çocuk bile bunu hatırlatsa bize, bu hakkı sabrı tavsiye etmektir. Öpüp başımıza koyup alırız kardeşim. Yani üsluba takılan insanlar aslında bu dönemde ciddi bir efendim karartma uyguluyorlar. Nasıl bir karartma biliyor musunuz? Biz yani söylediğimiz söz ne olursa olsun, nereden söylüyorsak, nereden konuşuyorsak konuşalım, eğer doğruyu söylüyorsak, hakkı söylüyorsak, hakka ait bir şey söylüyorsak, bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım kardeşim. Ve özellikle bu hakkı söyleme, hakka dair bir şeyler ifade etme meselesi o kadar naif bir mahiyete büründürüldü ki, yani birazcık sesini yükseltsen, birazcık ya bir dakika ne oluyor desen, hop bir dakika sen hani merhamet dini, hani yumuşaklıktı, hani şuydu, sen böyle, sen hep böyle vursalar eline, ekmeğini de alsalar, sırtına da vursalar, başına da vursalar, sen efendim hep böyle bir, ya bu Hristiyan naifliğidir kardeşim ya. Yanağını çevirene,
ruhbanlıktır değil mi abi?
Evet, bir yanağını çevir, vurana diğer yanağını çeviren Hristiyanlığın bir tür naifliğidir bu yani. Yani bunu da o noktada bir Müslüman celadetinden beklemesinler, hiç kusura kalmasınlar yani. Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı celadetli bir mümin tavrı budur yani. Kaldı ki herkes haddini bilsin dediğimiz zaman, had meselesi zaten, şimdi had meselesi hududullah diye hakikaten bir tür fıkıh meselesidir. Yani hakkımızın ve sorumluluklarımızın tayin edildiği bir çerçevedir. Buradaki nükte de şudur. Şimdi haddini bil kardeşim dediğin zaman bir tür aslında şey yapmış oluyorsun. Yani terbiyesizlik yapıyorsun.
Evet, evet, evet.
Diyoruz biz. Biz aslında dosya içeriği incelendiğinde görülecektir. Yani haklarımıza ve sorumluluklarımıza dair, özellikle de sorumluluklarımıza dair bir muhtevayı, hududullah, hududu ibad, yani kulların sınırları, Allah'ın sınırları, kendimizin sınırları, nefsimizin sınırları. Şimdi böyle bir muhtevayı biz efendim insanın sınırları, hepimizin sınırları gibi böyle ölü, tamamen gazeteciliğin o hani merak çeken, ilgi çeken muhtevasının dışında bir kapakla mı verecektik, bir sloganla verecektik? Merak uyandıran, ilgi çeken bir slogan bulacaktık değil mi?
Evet.
İşte buyurun abi, herkes haddini bilsin.
Abi ben bunu biraz şöyle görüyorum. Yani Genç Dergisi'nin en dikkat çeken ve hala konuşulan, hatta bazı dizilerde bile böyle subliminal olarak gösterilen bir kapağı. Edepli ol kapağı.
Tabii.
Mesela o da böyle bir kapak yani. Edepli ol. Orada da aslında bir edepli ol kardeşim. Yani
tabii tabii.
Diyen bir tavır
da
var.
Daha evet. Şey de vardı mesela. Neydi o? Sen daha vardı bizim bir kapağımız böyle. Çok yine bu tür haddini bildiren bir kapaktı. O birazdan aklıma gelirse söylerim. Ama buradaki espri, yani bir nükte var. O nükte de yani kardeşim biz dergicilik yapıyoruz.
Evet abi.
Gazetecilik, bir nevi gazeteciliğin bir alt dalı diyelim hadi buna. Yani burada ilgi çekmek, merak çekmek. Hep şöyle söylediğim bir şey vardır. Başlık spota çeksin, spot yazıya çeksin, yazı da ayağa kaldırsın yani.
Evet.
Ve harekete geçirsin.
Evet.
Şimdi tartışılıyorsa
bu iyi bir şey aslında.
Yani spot okunacaktır, evet. Dosya içeriği okunacaktır demektir. Demek ki bizim maksadımız hasıl olmuştur yani, o konuda hiç şeyimiz yok yani.
Eyvallah abi. Ben şimdi sosyal medyadan gelen dönüşlere hep bakıyorum kontrol ederek. Mesela bir şey takipçimiz sosyal medyadan şöyle bir şey yazmış. Genç dergimiz yine haddimizi bildirdi. Yani hani derginin böyle anılması da güzel bir şey. Çünkü diyor ki ya bu dergi sürekli bizim kafamızdaki şeylere eğiliyor. Mesela ne diyor işte, kalbimle oynama, bilgisayarlarında uyanın artık rüya vaktidir, İffet kazanacak. Biz bu kapağı Ağustos 2015'te yapmışız abi.
Bak, o kapaktaki İffet kazanacak gündem, mesela bak ne kadar
o
güzel.
O kapaktaki gündem aslında şu anki problemleri de ilgilendiren, şu an tartışılan o işte mevzular, eşcinsellik mevzuları vesaire, LGBT tartışmaları, onlarda değinen bir kapak.
Evet.
Yani birçok anlamda aslında bu sesleniş gençlerin üslubuna yönelik bir sesleniş olduğu için aslında herkesten anlaşılmayı beklemek de lütfen abi.
Yok yok, o
çok
konuda
doğru bir şey değil
zaten.
Değil mi? Siz yok. Kitap okumanın zararlarından bahsedecektiniz. O aklıma geldi
bak,
şimdi.
Benim demin hatırlayamadım, kapak neydi biliyor musun? Efendi olun biraz. Oydu mesela.
Evet.
Bayağı böyle
daha ağır aslında.
Sağsız bir kapı. Efendi ol biraz kardeşim gibiydi. Bak ona zamanında bu tür eleştiri. Niye biliyor musun? Çünkü gittikçe kapaklarımız daha ilgi çekiyor. Daha çok konuşuluyor. Daha geniş kitlelere yayılıyor. Bu da daha fazla efendim eleştirileri getirecektir. Bu normaldir, tabidir. Güzel yani konuşulduğunu ve hedefe vardığını gösteriyor yani.
Eyvallah.
O yolda çok rahatsız değiliz.
Zaten az önce bahsettiğiniz had meselesini ve mesela hududullah, hududu ibad meselesini biz hocalarımıza sorduk. İşte Doktor Adem Ergül hocamız, dergimizin yazarlarından Adem abi bununla alakalı çok güzel bir açıklamada bulundu. Yine Mehmet Sürmeli hocamız, Ali Akpınar hocamız, Hasan Kamil Yılmaz hocalarımız hadle alakalı, haddini bilmekle alakalı mevzuları aslında hem tasavvuf cephesinden yorumlamış oldular hem de ben o, bilimsel kaynaklarla olan açıklamada bir ifade kullanmıştım. Süleyman abi, dergimizin editörü, çok kızmıştı bana niye böyle bir ifade kullandın diye. Yani hem de Kur'an'a temel kaynaklarımıza dayandırarak mevzuyu açıkladılar. Yani dergide bu sadece bir sloganla kalmadı. Bunu da söylemiş olalım. Çok derin bir şekilde açıklanmış oldu. Ve haddini bilmek isteyenlere, daha doğrusu had bilmek isteyene 50 teklif diyerek de Lütfü abi.
Ne kadar güzel.
Böyle güzel bir şey yapmış olduk.
Birkaç tanesini okur musun Salih?
Okuyayım abi. Şöyle isterseniz tefeül mü diyorlardı? Nasıl?
Tefeül yap bakalım.
Tefeül direkt kendime yapayım abi. Bir tane acaba ne çıkacak? Böbürlenme çıktı Lütfü abi. Böbürlenme. Bu dünyaya neden geldiğini sorgula, sonra bunu asla unutma. Sen bir kulsun, böbürlenmek asla haddine değil.
Bir de bana çek bakayım o zaman.
Abi hiç işte, öbür sayfadan, o topa girmeyeyim abi.
Yok, öbür sayfadan çevir.
İlk yüzüme
ilk gözüne çarpana gel. Bak söyle.
Davete icabet et.
Tamam, sen ne zaman çağırırsan gelirim merak etme.
Tamam abi.
Neymiş peki, oku bakalım.
Bir davet geldiğinde muhakkak icabet etmeye çalış. Sana değer verilen bir yeri geri çevirme.
Tamam.
Eğer hiç müsait olmadıysan nezaketen gelemeyeceğini bildir, teşekkür et.
Tamam.
Aslında siz zaten genelde icabet edemeseniz bile yani çok nadirdir hakikaten. Bizi yani tanıyorum uzun süredir. Ve gelemeseniz bile kırmazsınız abi. Sonradan İnşallah. Gelirsiniz. Ya hediye yollarsınız.
İnşallah. İyi hadi bakalım oldu.
Vallahi tamam. Bu program tamam. Masraflı olacak abi sizin için.
Yok hayırlısı olsun.
Programdan inşallah. Sonra herkes davet edecek
ya
sizi.
Ya gençlere abi olmak o kadar kolay değil ki kardeşim
hakikaten
zaten.
Abi.
Yani
vallahi.
Neyse ben onunla ilgili hikaye anlatmayayım boşver.
Yok mesela geçen bir olay oldu abi. Siz de hatırlarsınız. Siz böyle bir kardeşimizin çocuğu geldi. İşte hadi elini öp Lütfü abimizin falan filan dedik. Siz o sırada şöyle tam bir ayağa kalktınız. Elinizi cebinize atar gibi oldunuz. Hemen böyle hani belki de hani pantolonunuzu düzeltecektiniz yani. Arkadaşımız dedi ki ya Lütfü abi gerek yok dedi hemen. Yani para vereceğinizi zannetti. Ya çünkü Lütfü abi abidir. Harçlık verir yani.
Yok hakikaten verecektim ya.
Yok ama yok, şunu
verdin
diyorum.
Verdin de zaten.
Yok verdiniz abi de. Yani hakikaten dediğiniz
sen
doğru.
Sen diyorsun ki ya belki de tamamen şey olarak.
Ha yani vermeyebilir Lütfü abi. Ama Lütfü abi para verir. Öyle beklendi. Hani düğün olur Lütfü abi. Çeyrek mi taktı? Niye çeyrek vereceksin? Lütfü abi yarım takması lazım.
Yok
hani...
o kadar abartmayalım. Çeyrekler düştü artık sadece. Bir grama düştük artık.
Doğru.
Malum ekonomik zorluklar. Bir ara öyle bir düğün furyası oldu ki var ya uf. Mesela bir sene hiç unutmam mesela ben o sene 2008 miydi 2010 muydu bir sene böyle bir 8-10 kişi aynı anda evlendi bizim gençlerin birçoğundan. Ya Rabbel alemin yetiştiremedik ya hakikaten o dönem çok böyle ilginç bir dönemdir ya.
Eyvallah abi. Abi bunları hatta bu 50 teklifi belki yine eski bizim teklifler yapmıştık ya dönem dönem. Onlar gibi etikette yapabiliriz belki. Yapışkan
olabilir.
Gibi.
Doğru.
Öyle bir çünkü şeyde konuşuldu. Devam edelim Lütfü abi dilerseniz. Dosyamız haddini bilmek dedik ve bununla alakalı dergimizdeki yazılar da buna değinen yazılar. Taha Kılınç abimiz bir başka açıdan köşesinde haddini bilmek imandandır diye bir yazı yazdı. Hakikaten de öyledir.
Değil mi? Amenna.
Buna iman
şey
ettik
derler bize. Hatta iman İslam'ın şartı 6'dır. 6.'sı haddini bilmektir derler. Yani işte kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. 6.'sı da haddini
bilmek. Eyvallah. Sizin yazınız abi. Yanışın ruhuna fer olsun, nefsine değil. Evet. Burhan ile Genç abi, köşenizin adı böyle mi devam edecek bundan sonra dergide?
Bizim Hakimle Genç diye bir kitabımız evet. vardı. Bu da yine burada Genç Dergisi'nde yayınlanan Hakimle Genç serisinin aslında yazılarıydı. Hakim orada hikmet sahibi bir zat. Onu temsil ediyor. Genç de soruları olan birisi. Şimdi Burhan ile Genç diye yeni bir diziye başlıyoruz. Burada Burhan hikmetten daha farklı bir kavram olarak daha böyle bir kritik aklı öne alan, daha böyle zihnini çalıştıran, işin böyle künhüne vakıf olamamaktan kaynaklanan teslimiyeti yani hani arkaya atmış demeyeyim ama.
Evet.
Yani onu birazcık daha sorgulayan, ya bunu ne, niye acaba, bunun maslahatı ne olabilir? Bununla ilgili aslında arkada bir, yani benim liyatma inne kalbi diyor ya Hazreti İbrahim. Yani ya Rabbi sen dirilişe inanmıyor musun diyor. Yani kalbim tatmin olsun ya Rabbi. Öbür tarafta nasıl dirilecek? Nasıl dirilecek ölüler yeniden? Hı. Bunun üzerine 4 tane şey al diyor işte. Ona bir Cenab-ı Hak tabiri caizse kalbin tatmin olması için. Şimdi burada da burhan kavramı aslında kesin bilgi demek. Doğru bilgi demek. Ve Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç bir yere geçiyor. Yusuf suresinde. Tam böyle Yusuf Aleyhisselam'ın bir kumpasa düşecekken, aslında diyor düşecekti o kumpasa, böyle değil ama tabir. Fakat diyor o anda diyor Rabbinin burhanını gördü. Rabbinden gelen bir kesin bilgi. İşte bunu tefsirler, efendim bir anda duvar yarıldı, oradan babası böyle parmağını ısırırken gördü falan filan gibi bir takım böyle ilginç şeyler var, tespitler var. Ama burhanı İslam felsefecileri, İslam felsefecisi olur mu diye de bu arada aklına gelen olabilir. Biz zaman onu bir şey olarak söyledim, yani onu da ayrıca konuşabiliriz. Genellikle bu tür mantıkla, felsefeyle, akılla, nazariyatla uğraşan ulemamız burhan kavramına çok farklı anlamlar vermişler. Onlar da var yazıda hatta. Ama orada aslında burhan kavramını temsil eden bir orta yaşın üstünde bir büyük var. Bizim gencimiz yine aynı genç. Kafasında bir takım sorular var. Hani kafamda bir takım deli sorular diyor ya. Onun gibi böyle geliyor, bir takım konuları tartışıyorlar, konuşuyorlar, görüşüyorlar. İşte öyle bir seri şeklinde genç, olacak inşallah.
Genç herhalde aynı genç değil mi? Yani tabii, aslında bahsetmek istediğiniz.
Aslında sorular olan genç.
Eyvallah. İnşallah güzel olur abi. Çok biz beğendik.
İnşallah.
İstifadesi de bol olur. Röportajlar, Nabi Avcı röportajı. Eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanımız Profesör Doktor Nabi Avcı hocamızla geçtiğimiz ay tecrübe söyleşileri programı oldu. Malum Uluslararası Genç Derneği'nin Üsküdar Belediyesi ile ortaklaşa yaptığı bir program. Güzel, istifadeli bir programdı. Bu program vesilesiyle bir de röportaj yapıldı kendisiyle. Röportajı okuyabilirsiniz dergide. Ve Nabi Hoca'nın aslında birçok insanla hayatımızda kitaplarını okuduğumuz, belki ilham aldığımız Cahit Zarifoğlu gibi, Fethi Gemihuloğlu gibi, Cevat Ülger gibi, Cahit Koytak gibi birçok isimle de aslında hayatının kesiştiğini görmüş olduk. Çünkü yaş, tecrübe, bakıyorsun evet. Abi hakikaten bir bağlantı çıkıyor bir yerlerde.
Evet.
Mesela siz de geçen gün ben de böyle aralara girmeyi çok sever oldum lütfen.
Güzel, güzel, güzel, iyi bir şey ya.
Ya geçen sizle konuşurken şeyden bahsettiniz. Biz üniversitedeyken Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve Recep Tayyip Erdoğan'ı üniversiteye getirdik dediniz mesela. Bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü hani nasıl yani falan diye aslında böyle bir şey oldum. Çünkü üniversite kulüpleri, biz üniversitede faaliyet yaptık ama bizde biraz da aslında bu tip olaylar şeydi. Yani nasıl yani hani partici misin ya da farklı bir şekilde algılanıyordu ama o dönem sanki Recep Tayyip Erdoğan'ı getirmek 90'lı yılların başında Muhsin Yazıcıoğlu'nu getirmek
çok kolaydı.
Ya hem belki kolaydı Lütfü abi, hem de şeydi, nasıl diyelim yani, birinin adamı gibi olmana gerek yoktu. Yani,
biz 10 kişiyiz, birbirimizi bilirizdik yani.
Evet
o zaman.
Yani tabii, belli tabii. Bir davanın insanıyız. Aynen. Ve getirdiğimiz adam da o davanın adamı.
Tabii bak, hala bak 90'lı yıllar, 28 Şubat daha gelmemiş. Yani üniversitede olmak, üniversiteye girmek, üniversitede böyle bir kendisine kürsü verilmesi bir insan için. En azından dışarıda böyle bir de temsil kabili şeyi varsa.
Onun için de bir fırsat oluyor değil mi?
Tabii, müthiş bir şeydi yani.
Evet,
mesela Aykut Edebali diye 70'li yıllardan yeniden milli mücadeleyle uğraşmış. Sonradan tabii farklı sebeplerle hem hareketi sönükleşmiş hem de kendisi kimsenin gelip halini hatırını sormadığı bir insan. Niye onları getirdik? O dönemde bir ittifak olmuştu. İttifak. Yani o ittifakın 3 partisinin aslında biz 3 temsilcisini çağırdık o günlerde.
Hmm.
Bunu da tamamen işte bir hani hem birlik adına yaptık hem de böyle bir çağrılmayanların, fikri alınmayanların, kendisine mikrofon uzatılmayanların bir anlamda biz önünü açalım diye bunu yaptık. O dönemde işte o Edebali'nin partisi, Refah Partisi, bir de Muhsin Bey zannediyorum ayrılmamıştı veya ayrılmıştı mıydı, öyle bir şeydi. Onu da işte ülkücü kanadın bir temsilcisi olarak çağırmıştık. Sonra hatta ben bu etkinlikler olup bittikten sonra kampüsteki dekan mıydı, rektör müydü bilmiyorum o zaman. Yani böyle bir toplantı sırasında öğrenci kulüpleriyle, ya siz de böyle şeyleri çağırıyorsunuz, tek taraflısınız falan filan diye bana çıkıştığını unutmam yani. Bana çıkışmıştı orada o arkadaş. Halbuki kendileri tamamen tek taraflı çalışıyorlardı. Biz bir anlamda hani o muhafazakar kesimin bir sözcüsü olduk Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde. Ama o bile bir şey olmuştu onlar için yani.
Eyvallah. Eyvallah abicim. Devam edelim. Modern zamanlar, modern zaman sendromları, tükenmişlik sendromu bu ay işleniyor dosya çalışması olarak. Ayşe Yazıcılar ablamızın kaleminden. Tükenmişlik sendromu hakkında söylemek istedikleriniz var mı abi? Bir tükenmişlik hissediyor musunuz?
Sen de şimdi böyle hem dergi üzerinden bayağı bir ciddi şey yapıyorsun yani böyle bize.
Ne abi?
Böyle ufak ufak. Tam kahve muhabbetine döndürdün yani.
Yani şöyle hani.
Bir de çayımız olsaydı iyi olacaktı.
Valla çıkışta içeriz abi inşallah.
Şeyini. Şimdi bu burnout sendromu diyorlar buna. Burnout. Yani tükenmişlik sendromu. Hani bilemiyorsun bazen. Hani böyle her şey üzerine geliyor. Aslında içinde bir şey var. Artık iflas etmişsin yani. Onun farkında değilsin. Bu da modern zaman hastalıklarından bir tanesi. Bizde olmaz bu. Olursa kelime-i şehadet getirsin deriz biz yani.
Allahu ekber.
Ve hatta şöyle bir sözüm var. Canı sıkılan bizden değildir Salih.
Eyvallah.
Bizim canımız sıkılmaz yani.
Ama yani şunu da demiyoruz değil mi? Mesela Müslümanın işte psikolojik rahatsızlığı olmaz da demiyoruz herhalde. Ya da Müslümanın stresi olmaz da demiyoruz. Çünkü oluyor yani. Ben ona da pek katılmıyorum lütfen açıkçası. Bazı çünkü çevrelerde görüyorum işte Müslümansan stresin olmayacak kardeşim. Müslümansan psikolojin iyi olacak. Tamam olabilir de adam yani bu artık tıbbi bir olaya dönüştü. Biyolojik bir olaya dönüştü. Beyinde salgılanan hormonların zayıflamasıyla artık buna ilişkilendiriliyor. İşte yani bak. Olayı sadece böyle imanın varsa sen çok mutlu olacaksına getirmek bence çok doğru değil abi.
Şöyle ama Salih'im orada bize bu şekilde bunları birer modern zaman hastalığı olarak sunanlar ve bu işleri hormonlarla ilişkilendirenler aslında bir büyük endüstrinin, ilaç endüstrisinin bu konuya ilişkin bir efendim tüketim kalıbının bizce içselleştirilmesini istiyorlar. Yani o noktada hiç kusura kalmasın kimse yani. Psikolojimizi ilaçlarla düzeltemeyiz kardeşim. Nasıl bozulduysa o iş öyle düzelecek. Modern zaman insanı gibi yaşarsan hakikaten o tür hastalıklara düçar olursun. Sonra kendine bir psikoloğun ya da psikoterapistin odasında bulursun. O reçeteleri alırsın, yeşil reçeteleri veya neyse işte. Ondan sonra da o ilaçlara mahkum olursun. Ama mümin ve Müslüman gibi yaşarsan yani Kur'an ve sünnet bunun için gelmiştir kardeşim zaten ya. Bir hayat rehberidir yani. Sen şu hormon azalmış bu. Ya bu hormon herkes de güzel güzel salgılıyorken yani niye birden azaldı? Niye birden efendim düzeni kaçtı bunun? Sende bir şeylik var yani. Baştan bir hayat tarzında bir yanlışlık var. Hayat tarzında. Yani orada işte Kur'an'ın bize sunduğu, Hazreti Peygamber'in sunduğu reçeteler. Bak bu psikoloji manasında hiç tartışmam bile hiç. Hiç tartışmam yani. Daha böyle tartışmaya açık bir konu söyleyeyim sana. Bu yeme içme meselesi. Ya biz Hazreti Peygamber'in bir tek öğüdüne uysak hiçbir şekilde ne diyet ne şu ne bu ne hiçbir şeyle ilgili derdimiz olmaz. O da çok kesin, keskin ve kadim bir ilkedir. Bunu eski doktorlar da söylemiştir. İbn Sina da söylemiştir. Aklı başında her hekimin de kabul edeceği bir tane ilkedir. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir o? Acıkmadan yemeyeceksin kardeşim. Oturduğunda da doymadan kalkacaksın. Şimdi bu bütün şifa hazımdadır diyor ki. Kim? Evet. İbn Sina. Şifa hazımdadır. Yani sen bu noktada bir efendim Hazreti Peygamber'e uysan elinin tersiyle iteceksin bütün o tıbbi müdahaleleri, işte diyetleri, şunları bunları. Kaldı ki psikoloji meselesi yani. Müminin haline gıpta edilir diyor. Her halükarda kazançlıdır. Zorluk olur sabreder. Nimet gelir şükreder. Her halükarda kazanır. Şimdi böyle baktığın zaman ya bütün ilkeler, bütün bir hayat tarzı, Allah dostlarının bize modern zamanlarda ortaya koydukları hizmet yolları, biçimleri. Şimdi beni diyor kalbi kırıkların yanında ara ey Musa, Hazreti Allah. Beni kalbi kırıkların yanında ara. Şimdi bakıyorsun, büyüklerine gösteriyorlar. Diyor ki hizmet bak. Fukarayla, şefkatliyle, şey, merhamete muhtaç olanla. Müminin diyor kimliği merhametidir. Yani en önemli vasfı merhametidir. Şimdi sen gideceksin, haliyle halleneceksin bir tane garibanın. Sende dert kalır mı ya?
Doğru abi. Yani okumadım.
Niye biz o kadar kendi kendimizle meşgulüz ki? Evet. O kadar kendi kendimize düşmüşüz ki. Ondan sonra böyle efendim bir psikolojik rahatsızlık baş gördüğü gösterdiği zaman, efendim bu tabii psikolojik bir rahatsızlık. Dolayısıyla modern zamanlarda olur böyle şeyler. Bu bir hormonu bırak kardeşim ya. Sen esas yapman gereken vazifeyi yapmamışsın. Olman gereken yerde olmamışsın. Bulunman gereken insanlarla bulunmamışsın. Modern insanlar gibi yaşayıp Müslüman olduğunu, mümin olduğunu iddia etmişsin. Yani ya bizim bir hayat tarzımız var kardeşim ya. Hazreti Peygamber zamanında psikolojik rahatsızlığı olan bir tane sahabeden bahsediliyor mu ya? Bak farklı farklı illetlere düşen, günaha düşen ondan çok bahsedilir. Sahabe neredeyse bütün insanlık hallerini yaşamış. Bütün günahlara düşmüş neredeyse. Ama stresliyim. Ya onun işte, ya tam da peygamber bunun için gelmiş işte ya. Şu hayatta mutlu olmanın yolunu öğretmek için gelmiş ya. En baş psikolog o. En baş psikoterapist o. En baş danışman o. Ve onun hayat ortaya koyduğu hayat tarzı. Sabah namazıyla başlayan, sabrı öğütleyen, şükrü öğütleyen.
Abi bu söylediklerinizden sonra ne bileyim yani psikolojik anlamda şimdi iyi olmayan diyeceğim ama belki de doğru olmayacak. Ama kendini iyi hissetmeyen bir insan da VSS'ye dönüştürebilir ama şu an bunu. Ya ben de o zaman iman mı yok kardeşim? Ben demek iman sorunlarım var diye bu sefer daha da kendisinde olumsuz bir reaksiyon oluşabilir yani.
Hayır.
Bu da var ama yani.
Onun bak hepsinin yolu var kardeşim. Şimdi kendisinin insan modern zamanın en büyük hastalığı ne biliyor musun? Dönüp kendinde suç aramayı unuttu insanlar. Pişmanlığı unuttu. Tevbeyi unuttu. Nedameti unuttu insanlar. Hep böyle bir dış etken. Ne oldu ben şu an kötü hissediyorum. Ah şundan oldu bak. Şundan şöyle. Şimdi bak o salgılara da hormonlara da işi atfetmeye başladık. Ben şunu düzeltirsem burası. Ya senin Allah muhteşem tıkır tıkır işleyen bir mekanizma oluşturmuş. Bak ben doğuştan getirilen bir takım genetik bozukluklar şunlar bunlar. Onlara bir şey demiyorum. Ki onların da baksam böyle nesilden nesile gelen akışında da bir böyle yine bir fıtratla oynama ya da bir şekilde hayat tarzından kaynaklanan bir sıkıntı vardır yine. Velev ki çıkmış öyle bir şey. Yahu bunun bizim şu an yaşadığımız hayat tarzıyla çok yakından alakası var. Yani nerede yaşıyorsun? Efendim kentlerde işte plaza ortamlarında şu. Yani
etkiliyor. Doğru.
Beraber olduğun insanlar, o
cep
insanların
telefonu, sosyal
evet,
medya.
Yani evet. İşte bunlar sadece doğru, doğru. Onları söylüyorum.
Yok, eyvallah bak yani o konuda tabii ki ben size sonuna kadar katılıyorum ve şu an daha da iyi anlamış oldum sayenizde. Ama yine de ben hani
insan... Tamam yani biliyorum meslek olarak bu işi yapanlar var.
Yok olayın buraya gelmemesi için çok uğraştım zaten de. Neyse abi tamam yani siz bu... anladınız beni.
Yok ben söylemiş olayım yine kıymetli dinleyicilerimiz ben araya giriyorum. Ben normalde burada konuğum misafirim haddime değil ama herkes haddini bilsin kapağından sonra bunu söylemek de hoş değil.
Abi yapmayalım
ama
bunu ya.
Salih Bey kardeşimizin eşi hanımefendi bir psikologtur. Dolayısıyla oradan ekmek yiyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla benim bu sözlerim kendilerini bu anlamda
abi rızkımızla önü
çok rahatlattı kendini.
Çok rahatladık. Çok
evet. Çünkü aslında bak ben hep söylüyorum. Ben mesela psikoloji okuduğunu söyleyen birisine diyorum ki ya sen ne kadar güzel bölümde okuyorsun. Bak ben işletme okudum diyorum. Ben aklım olsaydı psikoloji okurdum diyorum. Şaşırıyorlar falan. Niye? Diyorum ki siz çağdaş zaman mürşitlerisiniz. Niye? Şimdi psikoloğa ki insanlar niye geliyorlar? Bir tek şey için geliyorlar sadece. Dinlesin beni diye. Para veriyorlar. O onu öyle bir güzel dinliyor ki. Empati kurarak, yüreğini vererek. Niye? Para almış çünkü. Ya bunu kim yapıyordu? Eskiden dergahlar yapıyordu ya bunu.
Doğru.
Bunu mürşitler yapıyordu.
Bunu siz yapıyorsunuz
dostlar
abi bunu.
Dostlar yapıyor. Estağfurullah.
Bedava yapıyorsunuz abi bunu.
Estağfurullah.
Siz...
Bunu hak dostları, bunu dostlar, arkadaşlar, kardeşler, abiler, ablalar yapıyordu. Ki hala da yapıyordur büyükler yani. Yapıyorlar yani. Yapıyoruz işte. Dostlarımız, kardeşlerimiz geliyor. Oturuyor. Dinliyor. Dinliyorum ben sadece ya. Böyle gönlüme ne geliyorsa konuşuyorum. Ya diyor ki ne kadar güzel işte. Aa ne güzel. Güldü abi diyor işte. Şunu söyledi, bunu söyledi falan filan. Böyle karşılıklı bir şey oluyor. Şimdi modern zamanda bu insan bu fırsatı bulamıyor. Çünkü muhiti yok. Çevresi yok. Dostları yok. Arkadaşları yok.
Doğru.
Böyle imkanlardan mahrum. Çünkü iş o kadar abanmış ki üstüne. Evet. Hayatını tek sadece işiyle tarif ediyor. Sonra ne oluyor? Aralardan yarımşar saatler kopartıp 300 lira, 500 lira, 700 lira, 900 lira, 1200 lira verip o yarımşar saatleri gidip psikoterapist veya işte o psikoloğun önüne danışan olarak böyle yatıp ondan sonra ben şöyle şöyle gördüm, işte şöyle yaptım, işte şöyle davrandı bana, böyle çocukluğuna inelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Şimdi bunların hepsi yani aslında bila bedel yapılan işlerdi yani. Niye? Dostlukla kaim olan şeylerdi.
Zaten modern dünyada her şey paraya dönüştü ama yani, spor da evet. Öyle oldu. Aynen, yani siz dediğiniz aynen. gibi biz Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olsak kilo alma sorunumuz olmayacak. Spor salonlarına para bayılmayacağız yani. Bu da bir gerçek kesinlikle. Yani.
Evet. Şimdi bak aile dediğimiz kavram gittikçe aşınan, örselenen hatta ortadan kalkacak muhtemelen bir kuruma dönüştü. Niye böyle oldu? Çünkü ailenin bize sunduğu bütün ihtiyaçları kapitalist dünya paralı olarak sunuyor. Herkes şöyle düşünüyor. Ben çalışıyorum, kazanıyorum. Evet. Param var. Ekonomik özgürlüğüm var artık. Ütü
yapmam.
Yapmam. Yemek ortada dışarıdan. Ancak zevk için yemek yaparız.
Evet. Hafta sonları
hafta
falan.
Hafta sonları.
Pazar kahvaltısı.
Dışarıdan gelir yemek. Çamaşırımızı dışarısı yıkar. Efendim, eğlence ihtiyacımızı dışarısı görür. Benim bir böyle kendimle baş başa kalmak, bir kendimi dinlemekle ilgili ihtiyacımı psikoloğum görür. İşte bütün yani bunları sen en süflisine kadar indirebilirsin.
Evet.
Yani her şey ticarileşip bir şekilde dışarıdan alınabilir hale gelince bu sefer insanlar dönüp ya ben bu aileyi, bu evi niye çekiyorum ki noktasına geldiler yani.
Doğru. Eyvallah abi. Yakın zamanda inşallah Genç TV kanalımızda, YouTube kanalımızda güzel bir video yayınlayacağız. Mürşide teyzemiz. Allah uzun ömürler versin. Onları dinlemiş olduk. Mehmet Haydaroğlu ve Mürşide Haydaroğlu büyüklerimiz, kıymetli büyüklerimiz. Onlar da aslında bu aile hususuna dair çok önemli şeyler söylediler.
Ne güzel.
İnşallah onları da paylaşmış olacağız. Abi devam edelim. Zaten süre anlamında da yani lütfen bir süreyi doldurmak üzereyiz yani. 40 dakikayı 45
süreyi dakikayı. Doldurmak için konuşmayalım sadece.
Yok yok şöyle. Ben o ifade hani o şey bir klişe bir ifade. Onu o ifade kullanmıyorum.
Kullanmayalım tamam. Abi.
O klişe. Zaman şöyle diyelim. Zamanımız tükeniyor mu diyeyim? Ne diyeyim?
Hayır. Abi? Bize ayrılan zamanın bize sonuna ayrılan, geliyoruz.
Tamam. O da biraz klişe ama lütfen.
Değil abi. Niye? Sana bir emanet olarak zaman verilmiş.
Tamam.
O zaman aynı ömür gibi yani. Sen onu bir şekilde mesuliyet duygusu içerisinde haddini bilerek, haddini aşmadan ki sınırdır o da zaten. Bir zaman da bir sınırdır. Bunu bir şekilde güzel kullanmak durumundasın. Onu yapmak için gayret sarf ediyoruz.
Bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz lütfen. Soner Duman hocamız yine ikinci yazısı. İki aydır bizle beraber çok güzel sorulara cevaplar veriyor. Gençlerin kafasındaki sorulara cevaplar veriyor.
O yüzden mesela hangi soruya
kafalardaki sorular dedik.
Bu sefer...
Allah'ın ibadete ihtiyacı yoksa niçin bizden ibadet etmemizi istiyor?
Bak ne güzel bir soru yani. Evet. Ya bununla işte modern ulema, bilim adamları veya işte dini anlatma kaygısı olan herkesin yüzleşmesi lazım böyle sorularla. Bunlar zor sorular yani.
Evet.
Ama gençler bunları maalesef soruyor.
Soruyor, hakikaten soruyor. Yani bir
belki de hatta maalesef dememek lazım. İyi ki soruyor çünkü inanmak istiyor.
Doğru. Ben hani maalesef'i de biraz şu yüzden söyledim abi. Tam cevaplama noktasında sıkıntı yaşadığımız için. Çünkü bir arkadaşımız var din kültürü öğretmeni özel bir okulda. Kendisi bahsetti. Dedi ki sene başından beri dedi ortaokul burası bahsettiğimiz okul. Sene başından beri dedi 7-8 öğrenci gelmiş yanına. Demiş hocam ben işte normalde erkek ama ben işte kendimi şöyle hissediyorum. Ben kendimi böyle hissediyorum. Hani erkeklerle oturmak, onlarla hareket etmek, onlarla bir yerle gitmek hoşuma gitmiyor. Daha çok kızlarla oturmak istiyorum. Ya böyle ben günaha mı giriyorum hocam, cehenneme mi gideceğim diye özel bir kolejde böyle bir durumdan bahsetti. Bunu ben size daha önce de aktarmıştım. Yani bu beni üzdü ve hakikaten olayın vehametini tekrar görmüş oldum. Yani gençler böyle şeyleri soruyorlar ve o hocalar yani benim o arkadaşım mesela ne yapabiliriz diye bana da sordu böyle. Yani ben de dedim ki gerçekten bu ciddi bir problem.
Bu şimdi Salih'cim toplumsal cinsiyet diye bize çok masumane bir şekilde aslında dayatılan çok zehirli bir gündemin bir konusudur. Toplumsal cinsiyet. Bunu bir ara konuşalım inşallah.
Tamam o zaten ayrı bir gündemimizdi bizim abi. Abi dergimiz genel anlamda güzel. Her zamanki gibi. Bereketli.
Ya sen güzel görüyor olabilirsin yani. Sen şimdi o noktada...
Şundan bahsedelim ama lütfen evet. Abi. Şundan bahsedelim müsaadeniz olursa.
Buyurun.
Halime Demireşik hanımefendiyle, Halime ablamızla bir röportaj var. Kendisi Genç Dergimizin Cennet Yolcuları hediye kitabını, 2019 hediye kitabını hazırlamış oldu.
Yani hediye kitap derken Genç abone Dergisi'ne olanlara. Abone olanlara verilecek olan kitap. Bila
evet,
bedel.
Bila bedel. Bunun için para almıyoruz. Ama dergiye abone olmanızı istiyoruz. Buna karşılık. Zaten abone olmadan kitabı da alamazsınız maalesef. Böyle
doğru,
bir durum da var.
Satışı da yok.
Satışı
yani.
Yok şu an. Seneye ama bir sene geçtikten sonra satışı olabilir. Bu kitapta ben kitabın son okumasını yapmıştım. Bu kitap beni çok etkiledi son okumasını yaparken. Kitapta abi hidayet öyküleri var. Yani Çin'den, Brezilya'dan, dünyanın birçok yerinden
maşallah.
Sonradan Müslüman olan insanların hayat hikayeleri ve yaşadıkları zorluklar, inanılmaz ibretlik hikayeler, hadiseler çok etkiledi beni. Gözlerim dolarak okudum. Ya benim bile gözlerim dolduysa diyorum lütfen abi gerçekten.
Stopları demeden niye öyle diyorsun ya? Allah benim bile gözlerim dolduysa.
Modern dünya. Psikolojimiz yok, bozuk bizim lütfen abi. Dediğin, hormonlarda abi. Sıkıntı var yok. Abi beynimizdeki hormonlarda.
Yok estağfurullah öyle demeyeceksin yok. Bu hormonlar beyinde mi olur bu arada ya? Nöronlar beyinde olur da hormonlar her tarafta var yani.
Abi sizde de program yapmanın zorluğu bu işte.
Yok sen şey öyle demeyeceksin bak. Ya bende bile demeyeceksin yani.
Evet.
Rabbimize hamdü senar olsun. Müminiz, Müslümanız. Elhamdülillahi alel İslam. Elhamdülillahi alel iman. Elhamdülillahi alel ihsan. Hani siz çektiniz de Kemalettin amcamızın evet. videolarını. O hep böyle başlar sohbetlerine. Yani İslam'a şükürler. Elhamdülillah İslam'ız. Elhamdülillah müminiz, elhamdülillah ihsan boyutunda bir hayat için gayret sarf ediyoruz. Yani bunlar bizim şeyimizdir yani.
Eyvallah.
Övüncümüz yani. Elhamdülillah bu çabayla biz hayatımızı belirliyor, tarif ediyor ve buradan bakıyoruz. Dolayısıyla yani hepimizin inşallah gözünün yaşarmasına vesile olan hikayelerdir onlar. Hidayet hikayeleri.
İnşallah. Ben çok beğeneceğini düşünüyorum abi.
Dolayısıyla hakikaten ilginç de bir konu. Bir de hani modern zamanda insanlar... İslam'la nasıl buluşabiliyorlar? O noktada vesileleri anlamak için çok güzel bir kitap aslında.
Evet.
Yani orada da tabii sen nasıl bir tespitin olur bilmiyorum ama benim genellikle görebildiğim Kur'an hepsinde bir şey. Belirleyici yani. Yine Kur'an'ımız yani. Tek başına çalışan Kur'an yani.
Eyvallah.
O vuruyor yine vurursa.
Eyvallah. Kesinlikle abi. Bir de hani...
Güzel örnekler.
Belki ekleme olarak söyleyebilirim. Hal durumundan çok etkileniyor.
Evet, güzel
yani
örnekler.
Bir insan İslam'ı nasıl yaşıyorsa onu görüyor, bakıyor. Müslümanlar böyleyse ben Müslüman olayım diyor.
Evet.
Birçoğu
evet.
da öyle tercih etmiş. Hakikaten çok etkileyici, istifadeli bir kitap. Dergimiz genel anlamda bu şekilde bahsetmiş olduk dergiden de. Yazılar üzerinden aslında bahisler açmış olduk tekrar. Son arka kapağımızda Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Hak'tan geldim yine Hakk'a giderim şiiri mevcut.
Ben bunu okuyarak bitirelim.
Ben okuyayım abi de siz okuyun.
Peki okuyup bitirelim. Bitiriyoruz ondan sonra değil mi?
Ondan sonra bitirelim abi. Son mesajımızı vermiş olalım. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdi Lütfü Arslan abimiz dergimizin Genç Dergisi'nin Ocak 2019 sayısının arka kapağındaki şiiri seslendirmiş olacak.
Biraz böyle sesim şey ama daha belki bir karizmatik de olmuş olabilir değil mi sesin? Yani bir faranjit durumu var.
Ben
o yüzden...
hala etkisi altındayım abi gerçekten.
Neyin?
Yani sesinizin daha iyi şu an.
Ya Salih sen de böyle tehlikeli bir adamsın ya. Hakikaten. Bu, adam böyle uçurursun
bu
böyle.
Bu mikrofon beni sonra, mikrofon çok değiştirdi
sonra
beni lütfen
abi. Sonra aa düştü dersin.
Konyalılar gibi mikrofon.
Konyalılar gibi.
Konyalılar kızmasın. Buyurun abi.
Evet, Hüdayi Hazretleri'nin Hak'tan geldim yine Hakk'a giderim. Aşıklar, sadıklar işitmiş olun. Hak'tan geldim yine Hakk'a giderim. Mevlasından gayrı kimi var kulun? Hak'tan geldim yine Hakk'a giderim. Tavus-u kuds idim uçtum yuvadan. Yad oldum bir iki gün aşinadan. Ahir yine geçip cümle sivadan. Hak'tan geldim yine Hakk'a giderim. Bir özge alemden geldim cihana. Delil olmak için sırrı nihana. Ol dosta giderin, gitmem yabana. Hak'tan geldim, yine Hakk'a giderim. Biz isteyen kişi hak ile olsun. Ruz-i ezel ahdin riayet kılsın. Kulun efendisi yanında bulsun. Hak'tan geldim, yine Hakk'a giderim. Hüdayi sureta bir kabza hakem. Lik mana yüzünde dürri pakem. Soyundum masivaden, sine çakem. Hak'tan geldim, yine Hakk'a giderim. Teşekkür ediyoruz.
Eyvallah. Çok sağ olun. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.